Ayrım 3.
Faruk Duman, Ömre Zarar Kavil. Kuşlar iki gök gürültüsü gibi birbirlerine çarparak inip kaçırdılar Ziya'yı. Eski zamanlarda Ziya'nın bir sessizliği vardı. Birinde kuşçu Nasip, ulan demişti buna, gel beni şu yavrulardan kurtar be, sevaptır. Telef olacaklar elimde. Olur demişti Ziya'da. Sonra eve kapanmış, dışarıya günlerce çıkmamıştı. Ziya'nın evden çıkmadığıydı sanılırdı ki artık böyle bir adam yoktur. Böyle bir evde. Bu ev gitgide garipleşir. Mahallenin sis basmış tek evi halini alır. Böyle zamanlarda Ziya'ydı, otururdu setirde. Geyik boynuzlarıyla bezenmiş bir sedirdi bu. Kartal suretleriyle birdi. Ziya bunda oturup sigarasını yakar. Bu kartal suretleri onun eski bir hatırasıymış de, şimdi bu hatıranın üzerinde bir eski keyifle salınıyormuş gibi. Dalıp giderdi. Böylece ev bir sessizliğin içine çekilmiş olurdu. Bu sessizlikte Ziya'nın, evde derlenmiş suretlerden biriymiş gibi kıpırtısız saatlerce durabildiği söylenirdi. Yerde ipek bir halı bulunurdu. Halının üzerinde bir taşa yontulmuş gibi kıvrım kıvrım. Desenlerdi bunlar. Tuhaf bir büyük E harfini anımsatan bu desenler sonra birbirlerine eklemlenerek uzar, sedirin altında kaybolurdu. Burada örülmüş kartaldı. Sanki halının bu tuhaf E'ye benzer desenlerini gagasının ucuyla tutmuş. Sürüklemişti peşinde. Havalanmıştı. Birbirine geçmiş bu çengelde gagasıyla. Bir de bir haşmetli geyikti. Yalnızca boynuzlarıyla örülebilmiş. Bu geyik başlı başına bir sükunetti. Onun bu sükuneti gözlerinin içinden bir bu olup çıkar, yanı başındaki kartala, bu kartalın gagasında asılı çengel desenlere, bu desenlerin havada neşeli çırpınışına. Dağılır. Bütün bunlara benzerdi. Ziya bunda ipekle nakşedilmiş bir adamdı. Usul bir geyik olmuş, otururdu sükunetle. De bu sessiz, rengarenk bir desen olmaklığın içinden. Çıkmasını da bilirdi elbet. Böylece bir zaman gözlerini kırptı mıydı, yanında bir kartal ürperirdi. Asırlar önce kazınmış rüzgarlara Ziya. Geyik boynuzlarından bir ötüştü. Günlerce bekleyip durmuştu da, kuşçu Nasip sanmıştı ki Ziya'dır. Yine her şeyi unutmuş. Evde bir çengele dönüşüp kalmıştır. Ulan demişti, bu deli ibneye bir meşgale verelim dedik, bize yaptığına bak. Kuşlarıyla bir olmuş, bir zaman bunların envai çeşidini edinmişti Nasip. Gel zaman, git zaman, hayvanın sayısı artmış. Bu da bunları tutup pazara çıkarmıştı. Taklacılar vardı, kahverengi benekliler bir de. Taçlılar, paçalılar, kırmızı gözlüler. Zamanla Nasip de kuştan feyiz mi almış, her neydiyse artık lacileri çekmişti. Bıyık bırakmış, bir eli bıyıklarının telden ucunda, bir eli pantolonun derin cebinde. Dolaşır olmuştu kurumla. Sigarasına da ağızlık. Ulan demişti, konu komşu kuş milletine efendilik sana mı kaldı be? Böyle zamanlarda belinde Nasip'in garip bir kuyruk peyda olur. Bu küçük kuyruktur. Sonra o uzaklaştıkça büyür. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında kahveliden bir sağdakinin bir soldakinin yüzüne çarpa çarpa verimkar bir kadın gibi oynak geçip giderdi. Üstündeki ak ceketin sonra yakaları, kol düğmeleri büyür. Onu tuhaf bir şarkıcıya çevirirdi. Böylece bu kuşçu Nasip devasa kuyruğuyla beyaz takım elbisesinin üzerine yaldız serperek çıkar, mahallenin ufkunda yitip giderdi. Bir zaman olmuş, Ziya'dan ses çıkmamıştı da, sonunda senin yavrulara yuva yapıyormuş bahçede demişlerdi. Aferin demişti Nasip de. Yuvadır, lazım tabii, düşünceli çocukmuş. Zamanında ne düşünceli çocuklardı da, yuva yapmakta üstlerine yoktu. Bir kamurandı mesela. Kuşçu Nasip kahvede bir boşboğazlık edip, yuvadır, lazım tabii deyince, bu kamuran önce kızarmış, sonra kederle sararıp kalkıp gitmişti. Bir yuva lazımdı. Epey bir zaman bir yuvanın hayalini kurmuştu Kamuran. Bu hayaldi. Onu alır, deniz kıyısına, olur olmaz yerlere götürürdü. Evlerin birbirine girdiği dar sokaklardı. Bu eski evlerin cumbaları bir de koyun koyuna. Öyle ki kadınların komşu evlerin perdesiydi araladıkları. Komşular birbirlerine uyanırlardı böylece. Elbette evlerde bayram vakitleri ağır misafirler için ağır yemekler pişirilirdi ama bunların kokusuydu sokağa taşacak takatı bulamaz. Bir pencereden çıkar, öbür pencereden girerdi. Yazık ki bu kokuların olmayan içinden ulan bu herifler bu evlere nasıl taşındılar ki diye düşünerek taşların üzerinde efkarla yürürdü Kamuran. Yokuşların yüksekliğine sırtını vermiş. Sonra bir olur ferah, firkatsiz neşeleni verirdi. Hoş bunda yine hatırında yer etmiş bir taş hareketsiz dururdu. Ayten. Aklı ermezdi buna Kamuran'ın. Evlerin sabahçı perdelerini, cumbaların birbirine geçmiş halini, taş sokakların denizci adamları taşımakla perişan eskimişliğini, ağır yemeklerin sokağa yayımlamış kokusunu, pencerelerden sarkmış kadınları, bütün bu birbirine bir zincir halkaları gibi bağlanıp çoğalmış düşüncelerinin yanında Ayten düşüncesi bulunur. Halkaların her biri bir yanıyla eksikmiş de Ayten bu eksik yanı tamamlıyormuş sanki. Böylece aralanan her perde Ayten'in bir gülüşüymüş. Neden sonra iç içe geçmiş bu görüntülerden sıyrılır, mahalleye böyle yorgun yine de keyifle dönerdi Kamuran. Birinde kaçıracağım bu kızı ben demişti de Kuşçu Nasip usulca kalkmış, devasa kuyruğu ile kahveyi süpürerek çıkıp gitmişti. Nasiptir, yolda Ziya'yı görmesin mi? O vakit işte, ulan demişti buna. Gel beni şu yavrulardan kurtar be, sevaptır. Telef olacaklar elimde. Olur demişti Ziya'da. O vakitler Ayten'di, büyümüş gözleriyle bir olur Kamuran'la apansız karşılaşırlardı. O zaman bu karşılaşmanın içinde Kamuran ona uzak, yabancı, adeta bir çakmaz sokak imiş. Bir de korku ile dona kalırdı. Bu çocukta bilmediği, anlayamadığı bir şey vardı da bu şey onun duygularını arzu edilen bir ağ ya da sevimli bir kötülük gibi sarıp sarmalıyor, alaşağı ediyordu. Ayten ki dünyada erkek milletinin bir kötü kokuya biçim olmuş dolaştığını düşünürdü. Zamanında babası onu, kızım sen okumayacaksın, bir iyi iş bulalım, çalış. Zati bakarsın bir kısmetin çıkar, veriveririz. Bu şekilde tıkamıştı lafı ağzına. Ayten de evde bulunmaya görsün. Günü pencerenin önünde, güneşin altın kılıçları ile kızarsın diye bırakılmış. Bir elma gibi hareketsiz geçirirdi. Bunda tül perdenin gözenekleri arasında Kamuran'ı göreceğini bir gün, hele bu acayip çocuğu arzulayacağını, bu düşüncelerle yüzü kızararak, bununla yine de uzak, mümkünsüz bir rüyaymış. Bu görüntüler gelip gözlerinin önünden geçiyormuş. Heyecansız, acı içinde durup duracağım. Sonra mahallenin daracık sokaklarında, apansız, köşe başlarında, ezan ve çan sesleri arasında Kamuran dedikleri bu sessiz çocukla. öfkeleneceğini nereden bilirdi? Ama bu öfke, içte nasıl bir beklemenin yer ettiğini de Kamuran'a anlatmanın bir yolunun bulunmadığını. Kahvede bir akşam, ulan demişti Kamuran, bu kızı kaçıracağım ben. Bunda kuşçu nasip kalkmış, kuyruğunu süreye süreye çıkmıştı. Yahu diye sürdürmüştü çocuk, bunluk ne var? Ziya'ydı, evde oturup bu bir desen olma halinden epey bir zaman sonra çıkar, kalkıp kahvenin yolunu tutardı. Görülecek şeydi. Hareketsizliği ile evde memnun geyik boynuzlarıydı. Kartal gagaları, bir de gözleri bunların. Ziya'nın hareketi ile rahatsız, naz ile yer değiştirir. Her bir saniyede artık bu aldığı son biçimmiş gibi durur. Asırlık dinlenmesine devam ederdi. Ziya da eğilip bükülen bu nazlı boynuzların içinden üzerine sinmiş tozu silkeleyerek usul usul çıkar, yurdunu terk edenlerin ağırlığıyla dönüp kartal gözlerine, tuhaf E harflerine bir de uzun uzun bakardı. Neden sonra ne vakit yaktı ise sigarasını söndürür. Varıp odasının perdelerini belli belirsiz bir ışık korkusuyla açardı. Bu ışık seliyle de asırlık dinlenmedir, huzura kavuşurdu. O zaman Ziya biraz da olsa canlanır, evi usulca terk ederdi. Bunda bunun kahveye uğramasıydı sanki. Ömre zarar bu kavilde her bir göz, evlere şenlik bir şaşkınlık ile açılır. İçlerinin bu yeni yabancısıyla, ürkek adımların sakıncasıyla da elbette, saçları dağılmış bu yeni herife bakardı. Böylece onun kadim zamanlara özgü görüntüsü de peyda olmak için nazlanır, usul bir sesin dağılması gibi ferah, asırlık, hareketsiz o firkatin yerine bildik sessizliğiyle ziyadır gelip kurulurdu. Böylece yumurtasından korkuyla gagasını uzatmış, bir tüysüz paçalı gibi yorgun kala kalırdı. Seninki bahçede yuva yapıyormuş yavrulara dedikleriydi. Çok geçmemiş. Ürkek gagasıyla paçalarını sürüyerek Ziya çıkıp gelmiş. Ulan demişti. Anam ağladı be. Arkadaş bakmayacaksın, telef edeceksin madem. Ne demeye? Nerede ulan kuşçu? Bıyık buyuruyor demişlerdi. Nerede olacak? Kamuran da epey bir zaman yüzlerce gözeneğe bölünmüş bir ayteni gözleyip durmuştu. Akşam üzerleriydi. Yayılan hafif bir mum kokusu olmuş, dolanıp durmuştu. Evde çaresiz, suratsız babasıyla Ayten'in ki bir zaman kızla da konuşmuştu bunu. Böylece bir gece büyümüş gözleriyle korkuyla ufalanır, bir taş olmuş, güçlükle tutup kızı kaçırmaya kalkışmıştı. Derin bir geceydi. İrili ufaklı kuşlardan mürekkep gök ile Kamuran'dı. Elinde bir fener, kıza senin için yaktım bu kandili demiş, ağır sokakların içinden kızın kararsız haliyle perişan gidivermişti. Bir de kulaklarında hala çınlayan bir tüfekle o gün bugündür topal olmaklığı var. Densiz nasibin yuvadır lazım tabi boş boğazlığı ile birlikte Kamuran da ulan bunluk ne var demiş, böylece geçmiş, bunda kahvelinin elinde olmadan gözlerinin önünde nasıl da yansıyıp Kamuran'ın yürüyüşünde bir kurşun haberi gibi dağılmıştı. Bu kuşçu nasibin çıkıp sokaklarda bir gizem olduğudur ki bir zaman kahveye de uğramaz olmuş. Sokağın her bir karesini bir uğrak eğliği vermişti. Bütün bu uğrağın içinde nasiptir, kimi zaman bir eli bıyıklarında, bunları sağlı soğlu bir nevi yolaraktan, öbür elini de bir mahalle bekçisi beklemekliğiyle taradığı vardı. Bunların bu kusursuz tarandığı ki, sanırsın bu bıyık nasipte. Lacivert giysi bir olmuş, kravat koyuluğu da. Elbette bekteki el ile de bu giysi bir başka. Sağlı sollu taranmış ve kuşçu bundan böyle taramanın müridedir. Gel gör ki insanın gözü suç işlemişti anlarda, suç işleyeceğin sezilmesi uğraş ister biraz. Kuşçu nasibi bir gece Ayten'e tecavüzle meşgul yakaladılar. Kız bir kartalın elinde yakayı ele vermişti. Sökülüp dağılmış bir yastık misali uçuşur vaziyetteymiş. Tabii nasipin Ayten'in babası tarafından vurulduğu var. Onu bir daha ben görmedim. Görenler var idiyse de ben görenleri de görmedim. Hepsi bu. Kamuran topal olmaklığı ile perişan. Ziya'yı kuş milletinden iki mendeburcu gelip iki gök gürültüsü gibi mahallenin üzerinde bizden olan bizde gerek diyerek kaçırdılar. Ayten ki o da penceresinin önünde elma ve selam. Faruk Duman 1974'te Ardahan'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünü bitirdi. Öyküleri 1991 yılından bu yana çeşitli dergilerde yayınlandı. İlk öykü kitabı Seslerde Başka Sesler 1997'de yayınlandı. Av Dönüşleri 1999 ile 2000 yılı Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. Duman'ın son yapıtı Nar kitabı 2001'de yayınlandı.